أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الثالث فلأن الإشراك في العرضي المطلق لا يكفي في الاتحاد. Malumunuz, önceki dersin son bölümü olan yerdi burası. Üçüncü dediğine göre geride demek ki bir ve iki geçti. O bir ve iki ne hakkında idi ise bu üçüncü de tabii ki o şey hakkında. Yani biz demiştik ki bir ilmin mesailinin mahmulleri eğer izafeti mahsusaya raci olmazsa o zaman o ilmin mevzuları taaddüt edemez. Yani mevzular birden fazla olamaz demiştik. Ha biri bir ilimdeki mesailin mahmulleri izafeti mahsusaya raci olmadığı halde mevzular taaddüt eder diyecek olursa bunu ancak üç şeye dayandırarak söyleyebilir. Birincisi ya diyecektir ki bu mevzuların bir cami'de iştiraki yoktur. Ya bunu söyleyecek ki bunu söylediği zaman bunun batıl olduğunu bir önceki derste söylemiştik. Eğer mevzuların bir cami'de toplanması, müşterek olması, iştiraki yok ise o zaman o mevzulardan her biri bir ilmin mevzusudur. Dolayısıyla ilmin ittihadından bahis yapamayız. İlmin ittihadından bahis yapabilmek için ilmin mevzular ya yani ilmin metailindeki mevzuların arasında tenasüb-ü tam olması lazım. Bu tenasüb-ü tamı sağlayan sadece ne idi? İzafeti mahsusaya o ilmin mesailinin mahmullerinin raci olması, hem de o izafeti mahsusanın ilmin mevzuu olan iki şey ki usul ilminde edille ve ahkam idi, o iki şeyin de iki şeyi de bu izafeti mahsusanın cami olmasıyla ortaya gelebiliyor. Dolayısıyla bir camide ilmin mevzularının iştirakı olmadan orada tek bir ilimde hem mevzular birden fazladır diyeceksiniz hem de tek bir ilimden bahis yapacaksınız, bu mümkün değil. Veyahut da yine aynı konu, bir ilmin mesailinin mahmulleri, izafeti mahsusaya raci değil. Hem de siz diyorsunuz ki, bu ilmin mevzusu, mevzuları bir değil, birkaç tanedir, iki veya daha fazladır. Bunu diyebilmeniz için ikinci bir şık daha var. O da nedir? O da bu ilmin mevzularının zati olan bir camide toplanması idi. Dünkü dersin sonunu, hatta başını özetliyorum ki bu üçüncü kısım ona bağlı. Bir zatide iştirak olması lazım mevzularının. Zatide iştirak da ya cinste olurdu veya nev'de olurdu. Konumuz cinste iştirak idi. Hendese yani geometri biliminin mevzusu üç şeydir demişler. Hat, fatıh ve cismi talimi. Bunlar nev'dir. Bu nev'iler miktar dediğimiz cinste yani zati olan cins zatidir. Miktar dediğimiz o zati yani cinste cem oluyorlar. Böyle olunca yani bir cami bu üç mevzuu cem ettiği zamanda burada verilecek hüküm gerçekte hendese biliminin mevzuu üç şey değil o cami'in kendisidir. Yani yine mevzuların taaddüdü söz konusu değil. Veyahut da demiştik, bu bir ilmin mesailinin mahmulleri izafeti mahsusaya raci olmadığı zaman o ilmin mevzuları birden fazladır diyorsanız o mevzuların bir arazide cem olması lazım. Ya da öyle olması lazım. İşte bugünkü dersimizin konusu bu. Arazide yani ilmin mesailinde mahmuller izafeti mahsusaya raci değil. Durum bu iken yine de bu ilmin mevzuları birden fazladır diyorsanız o zaman o mevzuların bir arazide ne olması lazım? Cem olması lazım. Yani cami olması lazım bir arazinin demiştik. İşte mesalisi dediğimizde odur. Ama konuya girmeden önce bu bölümde anlatılacak olanı çok kısa bir özet yaparsak okumuş olduğumuz ibareleri daha rahat anlarız. Tahtadaki şemada onu gösteriyor. Orada diyoruz ki arazide iştirak üç kısımdır. Arazide iştirak üç kısımdır. Birincisi fil araziyil mutlaki yani el-am. Arazi amda iştirak olabilir. Olursa ne olur onu okuyacağız. İkincisi de fil araziyil hasi bin nev'i. Nev'den kastettiği de okurken de göreceğimiz gibi ilmin mevzu, müteaddit mevzuu olarak varsaydığımız o üç tane, dört tane, beş tane ne ise ki tıp ilminden işal verecek, altı tane şeyden bahis yapacak. Enva dediği, nef dediği o altı şeyden her biridir. O altı şeyden her biri. Onlardan birine has olan arazide iştirak olabilir. Nasıl? Anlatacağım. Veyahut da ne arazı am ne de nev'e has olan bir arazide değil de bu ikisi arasında olan arazı müşterek dediğimiz araziyi müşterek dediğimiz arazide ne olması gerekir bu mevzuların? Cem olması gerekir. Arazi olan bir şeyin cami olması demek bu demektir. Şimdi bunların üçü de mahsur. Üçü de olacak şeyler değil. Onun için bunların üçü de mahzurlu batıl olduğundan dolayı ki biraz sonra onları ispat edeceğiz kitapta. O zaman şu kuralı koyabiliyoruz. Diyoruz ki eğer bir ilmin mesailinin mahmulleri izafeti mahsusaya raci değil ise orada o ilmin mevzularının birden fazla o mevzuunun birden fazla şey olması mümkün değil. Tek şey olur o zaman. Mevzu. Ama usul ilminde olduğu gibi, yani usulü fıkıhta olduğu gibi, eğer bir ilmin mesaili tutar da onun mahmulleri izafeti mahsusaya raci olursa, o zaman o ilmin mevzuu iki şeydir veya üç şeydir veya dört şeydir diyebilirsiniz. Nitekim biz usulü fıkhın mevzuu nedir sorusunun cevabında edille ve ahkamdır diyerek iki şeyi ortaya koymuştuk. Şimdi derse girelim. Ve mesalisi üçüncüsü, yani arazide birden çok olan mevzuların iştiraki nedir? O da batıl. Zaten ta başta birinci de, ikinci de, üçüncü de batıldır demiştik. O da batıldır. Onun butlanı fesabitin. Sabittir. Niye? Feleenle yani. لِأَنَّ الْاِشْتِرَاكَ فِي الْعَرَضِ الْعَرَضِ الْمُطْلَحِ diyor. Bizden sizin ibarenizde فِي الْعَرَضِيِّ الْمُطْلَحِ doğrusu da olur. Araziyyi mutlakta yani araziyyi amda müşterek iştirak ol, iştirak etme, ortak olma لَا يَكْفِيِّ فِي الْاِتِّحَادِ bir ilmin müttehit, tek bir ilim olması, ittihattan maksat vahdettir burada. Tek bir ilim olmasında yeterli değildir. Niye? Ve illa eğer araziyye mutlakta iştirak bir ilmin tek ilim olarak addedilmesinde yeterli olsaydı o zaman lettehadel fıkhu vel hendesetu fıkıh ve geometri ilminin ilimlerinin ne olması gerekirdi? Tek bir ilim olması gerekir. Niye? Hangi itibarla tek bir ilim olması gerekirdi? Halbuki farklı ilim bunlar. Bunların tek bir ilim olması gerekir. Neden? بِاَتِبَارِ كَوْنِ مَوْضُعِهِمَا bu iki ilmin, yani fıkhın ve hendeşenin mevzuunun olması itibarıyla ne olması? فِيَلَ الْمُكَلَّفِ وَالْمِكْتَارَ فِيَلِ mükellef demiş olduğu fıkha bakıyor, miktar demiş olduğu hendeşeye bakıyor. فِيَلِ mükellef ve miktar bu iki hendese ve fıkhın mevzuu olması itibarıyla bu iki ilim tek ilim olması gerekirdi. O mükellefin fiili ve miktar ki el müşterikeyni fil araziyyeti. Araz olmada, arazdan maksat nedir burada? Cevherin mukabili olan arazdır. Onun adı araz ağamdan kastı da o burada. İşte cevherin mukabili olan araz olmada mükellefin fiili, mükellefle kaim olduğu olması itibariyle arazdır. Miktar, madde ile kaim olması itibariyle arazdır. Dolayısıyla araz olmada mükellefin fiiliyle, yani fıkıh ilminin mevzuu olan mükellefin fiiliyle hendesenin, yani geometrinin mevzuu olan miktar ne olmuştur? Müşterek olmuşlardır. Eğer araz ve araziyye anda müşterek olma bir ilmin tek bir ilim sayılmasında yeterli olsa idi, o zaman hendese ile fıkıh ilminin ne olması gerekirdi? Tek bir ilim olması gerekirdi. İşte bu batıldır bundan dolayı. Peki, bu araziyye anda iştirak. İştirak üç çeşit idi, araziydi, öyle değil mi? Onun olamayacağını ifade ettik. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. وَالْاِشْتِرَاكُ فِي الْعَرَضِيِّ الْخَاصِ بِنَوْعٍ نَوْعَ خَاص olan arazide iştirak ne gibi? كَصَّحَّةِ الْخَاصَّةِ بِبَدَنِ الْاِنْسَانِ مَثَلًا. Mesela insanın bedenine has olan sıhhat gibi. Nev' dediğimiz bu sıhhat. Şimdi bu nev nasıl bir şeydir? Hastır. Yani sıhhat dediğimiz bizim arazdır. Çünkü beden ile kaim olan bir şey olması asebiyle hasebiyle nedir bu? Arazdır. Ama nasıl bir arazdır? Has bir arazdır. Neye hastır? Bir bedeni insan. İnsanın bedenine has olan bir arazdır bu sıhhat. İşte bir nev'a. Nev' niye diyoruz bedenül insana? Çünkü tıp ilminin mevzuu, ki onu sonuçta söyleyeceğiz ne olduğunu, ama varsayıma göre tıp ilminin mevzuu 6 şey olabilir. Bedenül insan, bir, nev' dediğimiz şeyler bunlar. İkincisi bedenin cüzleri. Üçüncüsü gıdalar. Dördüncüsü ilaçlar. Beşincisi anasır-ı erba dediğimiz toprak, su, hava, ateş. Beden onlardan oluşuyor. Altıncısı da mizaçlar. Bütün bunlar tıp ilminin ilgilenmiş olduğu alanlar. Tıp ilmi bütün bunların hallerinden bahseder. Yani bunun halleri avarısı zatiyedir. Bunların kendisi de ne olur o zaman? Mevzu olur. Şimdi burada birinci soru, bunlardan her biri nedir diyoruz? Nev'dir. Bunlardan bir tanesi olan bedenül insana sıhhat nedir diyoruz? Hastır diyoruz. Yani sıhhat arazdır çünkü bedenle kaimdir ve bedene hastır diyoruz. Ha, bedene has olan bu sıhhat arazında diğerlerini, diğer nev'iler vardı ya, onların hepsini o bedene has olan arazda cem etsek ve bu itibarla da desek ki bunların hepsi bedenül insanda toplanmıştır. Dolayısıyla burada mevzu taaddüt ettiği halde, yani mevzu birden çok şey olduğu halde, hem de mahmuller, yani bu tıp ilminin, mesailinin mahmulleri tek bir şeye, izafeyi mahsusaya raci değil, zaten izafet yok burada. Biraz sonra söyleyeceğiz onu. Mahsus olmadığı halde, bakınız 5-6 tane şey saydı, bunların hepsi de tıp ilminin mevzuudur. Bunda da bir mahsur yoktur gibi söylüyorlar, ona cevap veriyoruz. Şimdi diyoruz ki, eğer bu birden fazla olan mevzular, tabii ki şu hiçbir zaman gözden kaçmıyor, o sürekli aklımızda. Bu tıp ilmi ise onun mesailinin mahmulleri izafeyi mahsusaya raci değil bu sefer. O sürekli aklımızda. Bu var iken, durum bu iken, bahis konusu yaptığımız 6 şey tıp ilminin mevzuudur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Diyecek olsaydık Neye dayanarak bunu diyecekti? Bir cami'in bu altı tanesini cem etmesine dayanarak bunu diyecektik. Bir cami hakikaten bu altı tanesini cem edebiliyor mu? Hayır edemiyor. Edecek olsa şöyle demeniz lazım. İnsan bedenine, bedeninin arazı olan sıhhat, ki bu sıhhat nasıl bir arazdır? Arazı hastır. Çünkü insanın bedenine mahsustur. İşte kesuhati el hasati bi bedeni insan derken onu kastediyor ha. Çünkü bunun evvelinde ne diyordu? Vel iştirakü fil arazil has bi nev'in. Bir nev'a bedenül insan. Ona has olan arazi sıhhat. İşte onun için ne gibi? Kesuhati el hasati bi bedenil insani mesela. Bunun gibi. İşte bu iştirak, yani bir nev'a has olan iştirak ne olamaz? Arazideki iştirak la yustaratu. Bir ilmin tek sayılabilmesi için şart koşulamaz. Koşalım. Hayır, koşulamaz. Eğer koşacak olursanız o zaman tıp ilminin bahis konusu yaptığı şeylerin bir çoğunu dışarıda bırakmış olur. Nasıl mı? Bakınız şöyle. Ve illa eğer bu şart koşulacak olursa, yani bir nev'e has olan arazide iştirak bir ilmin tek ilim sayılmasında şarttır diyecek olursanız, o zaman lema vaka'al bahsü fit tıbbi, tıp ilminde bahis vakı olmaz. Neden? An ahvalil edviyeti vel agziyeti ve nahbiha ve nahbi dalik derken neyi kastediyor? Eczail beden ve emziceyi kastediyor. Yani bu dört şeyden tıp ilminde bahis vakı olmaz. Niye vakı olmaz? لِأَنَّهَا Çünkü bu söylediğimiz dört şey, yani ilaçlar, gıdalar, anasır-ı erbaa dediğimiz bedeni oluşturan o dört unsur, bir de mizaçlar, bunlar لَا تُشَارِكُ الْبَدَنَ Tıp ilminin asıl mevzuu o beden. O bedene ne yapmaz bunlar? Ortak olamazlar. Nerede fiha? Sıhhat konusunda, sıhhat noktasında bedene ortak değildirler. Neden? Bunlar marazla ilgilidir. Hastalığı tedaviyle ilgilidir bunlar. İlaç ne içindir? Hastalığı tedavi içindir. Dolayısıyla aslında tıp ilminin mevzuu nedir diye sorulduğu zaman da bedenül insan tek şeydir. Bedenül insan min haysu yasuhu ve yemrazu. Sıhhat ve maraz da avarızı zatiyesi olur. Yani tıp ilminin mevzuu nedir diye sorulduğu zaman da, daha doğrusu tıp ilmi nedir diye sorsalar, ilmun bahisun min bedeni insan, insan bedeninden bahis yapan ama hangi haysiyetle? Min haysu yasuhu ve yemrazu. Sıhhatlı olması ve hasta olması haysiyetinden diye bir tarif yapılır bize. O tarifte bize neyi gösteriyor? Tıp ilminin mevzuu tek şey. O da bedeni insandır. Şimdi biz bu saymış olduğumuz ilaçlar, gıdalar ve diğer ikisi bedene sıhhat noktasında ne olmuyorlar? Ortak olmuyorlar. Eğer sıhhat noktasında ortak olmuyorlarsa o zaman siz tıp ilminde edviyeden, yani ilaçlardan, gıdalardan bahis yapmayacaksınız demektir. Hatta diğer iktisaneden de bahis yapmayacaksınız demektir. Halbuki bahis yapılıyor. Çünkü bu bahis konusu olan edviye ve ağziye sıhhatla ilgili değil, neyle ilgilidir asas? Marazı, hastalığı gidermeyle ilgilidir. O da sıhhatlı diyebilirsiniz. Zaten onu söyleyeceğiz biraz sonra. Sıhhatın kendisi değil, o belki nedir? Bel fil intisabi ile sıhha. Sıhhata nispet edilmede belki bu edviyedir, ağdiyedir ve diğer iki tanesidir. Bunlar belki sıhhata nispet edilme. Sıhhata nispet edilme demenin manası iyileştirme demektir. Diğer ifadeyle hastalığı giderme demek. Dolayısıyla bu dört tanesi, yani edviye, ağdiye diye başlayan bu dört tanesi sıhhat noktasında bedende ortak değillerdir. O zaman siz şunu söyleyemezsiniz. Diyemezsiniz ki tıp ilminin altı tane mevzuu vardır biraz önce saydıklarım, bu altı mevzu, mevzuda altı tane mevzu var. Bu altı mevzu dediğimiz şey nev'ilerdir. Bu nev'ilerden biri olan bedenül insanın arazı kafı dediğimiz sıhhatta, diğer beş tanesi, diğer dört tanesi hatta bedeni de orada, hatta beş tanesi orada cem olmuştur diyemezsiniz. Neden? Çünkü sıhhat noktasında etliye, azliye ve diğer ikisi ne olamıyorlar? Bedende ortak olamıyorlar sıhhat noktasında. Niye olamıyorlar? Söyledik. Çünkü ilaçlar ve gıdalar bedeni, bedendeki rahatsızlığı gidermek içindir. Yani hastalığı gidermek içindir. Maraz tarafıyla alakalı bunlar. Sıhhat tarafıyla alakalı değil. Hastalığı gidermenin diğer adı nedir? İyileştirmedir. Dolayısıyla bel dediği odur. Bel bilakis bu edviye, ağdiye ve diğer ikisinin bedene iştiraki nerededir? Fil imtisabi ileyha. Sıhhata nispet edilmededir. Direkt sıhhatın kendisine değildir. Onun adı nedir sıhhata nispet edilme? İyileştirme demektir. O iyileştirme dediğimiz şey de şu tahtadaki üçüncü kısım olan, hani üç kısımdır demiştik ya, ortada olan biri vardı. Neydi o? Fil araziyil müşterak beynel enva. O nev'iler arasında hepsini kapsayan müşterek bir ne var? Arazi var. İşte o tıp ilminde müşterek arazi hangisidir? Fil intisabi ile sıhhatidir. Onun ne mahzuru var? Orada cem olsunlar. Onun daha büyük mahzuru var. Nedir o? Bakınız o nokta bundan sonra okuyacak olduğumuz bölümdür zaten. Yani fil araziyil müştereki beynel enva, o enva dediğimiz şey bir ilmin mevzuu yapmak istediğimiz misalimize göre o altı şey. Biraz sonra başka bir misal verecek. Sarftan, nahilden, belagattan bir misal verecek. O şey. İşte oradaki enva dediğimiz o tıpta beş, altı şey idi bunlar. Onlarda müşterek olan ne var? Bir araz var. Nedir o? Arazi müşterek. Arazi ki müşterek. O nedir o? El-intisab ile sıhhatidir. Ama o da batıldır. Onu da yapamazsınız. Yani orada da birden fazla dediğiniz mevzuları arazi ki müşterek beynel envarda da ne yapamazsınız? Cem edemezsiniz. O arazi ki müştereki İzmiri'nin kaderi müşterek dediği bu arazi-i müştereki ne yapamazsınız? Cami yapamazsınız. Ne olur yaparsanız? Onu yaparsanız ilimi teke indirmeye çalışırken ona 15'e çıkarırsınız. Nasıl? Bakınız şimdi onu anlatacağım. Nasıl 10 taneye çıkacak? Yani biz teke indirmek istiyoruz. İlim tek olsun istiyoruz. Mevzu mütak. Çünkü iddia edenlerin iddiası neydi? Bir ilmin mesaili İzafeti maksusaya raci olmasa da o ilmin mevzuları taassüs edebilir diyorlar. İlim tek ama mevzularda çok olabilir diyorlar. İşte onun üzerine zaten konuşuyoruz. Bunu yaparken eğer arazi-i müşterekte çok olan mevzuları birleştirir, onu cami yaparız diyorsanız bunu yapamazsınız. Eğer bu olur derseniz diyorsanız o zaman biraz sonra söyleyecek olduğumuz İlmin vahdetini sağlamaya çalışırken ilmin aşırı derecede kesretini sağlamış olacaksınız. Bakınız nasıl. Vatibaru ma beynaha, siz de beynehumadır ibare. Değil mi? Yani sizin kitaplarda beynehumadır. Biz de beynehadır. İkisi de olur. Beynehuma dersek sizin kitaptaki ibareye göre mana verecek olursak vatibaru ma dediği arazı müşterektir. O arazı müştereke itibar etmek ki nedir o? Beynehuma. Yukarıda söylemiş olduğumuz iki arazın arasındadır. Yukarıda söylemiş olduğumuz bir arazı am idi, bir de arazı has bin nev idi. İşte o ikisinin arasında kalan ve müddeinin iddiasına göre birden fazla olan o mevzuların tamamını cami olan arada müşterek dememizin sebebi de iddia edilen birden fazla mevzular onda müşterektir. Bu arazda müşterektir. Arazı müşterek dememizin sebebi de bu. İşte, veyahut da bizim kitapta olana göre mana verecek olursak ki o da olur. Bizde ibare şöyledir. Zatibaru ma o araza itibar etmek ki o araz nedir? Beynaha o envah arasındadır. Bu da olur. Çünkü yani envah arasında müşterektir demek. İkisinde de mana doğru çıkar. Her ne kadar İzmiri illa ha olması gerekir diyorsa da humayı da başka bir tarih bu şekilde beyan etmiş ve o da doğru. İkisi de olabilir. İki yorum da yapılabilir. İşte bu envah arasında veyahut da yukarıda söylemiş olduğumuz arazı mutlak, arazı am ile arazı has arasında olan arazı müştereğe itibar etme la yufidu el inzibade munzabıt olmayı ifade etme. Etmez. Munzabıt olma ne demek? Bir ilmin sadece o ilme ait olan mesailini zapt-ı rapt altına almayı ifade etmez. Yani ne demek istiyor? Elimizde bir kitap var. Bu kitap bir ilim hakkında. Siz misal nahiv hakkında siz açıyorsunuz, bakıyorsunuz burada belagattan bir mesele var. Açıyorsunuz tıptan bir mesele var. Açıyorsunuz fizikten bir mesele var. Yani nahiv ilminle bu olur mu? Olmaması gerekir. Eğer siz bir ilmin, mesailinin mahmulleri, izafeti maksusaya raci olmadığı halde böyle bir durum yok iken o ilmin mevzuları ilmin mevzuu olarak takdir ettiğimiz 5, 6, 3, 4 neyse o şeyler arasında müşterek olan yani onları cami olan arazide bu mevzular iştirak etmiştir. Bu sebeple de bu ilmin mevzuu birden daha fazla olmuştur derseniz o zaman o kitapta her ilimden mesele çıkar. Nasıl? Bakın söyleyecek ona. La yufidul inzibata. Bu munzabut olmayı ifade etmez. Niye? Liftaihi. Çünkü bu itibar. Arazide müştereke itibar etme götürüyor. Nereye? İlâ en yettehide. Tek olmaya. Neyin tek olmasına? Cemi'ul ulumil arabiyyeti. Arapça ilimlerin tamamının. O ilimler kel bahiseti an ahvalil elfaz. Lafızların hallerinden bahis yapan Arapça ilminin Arapça bahis yapan Arabi ilimlerin tamamının tek bir ilim olması gerekir. Bu bahis yapan ilimler manidir, beyandır. Nahildir, sarftır, iştikaktır, şiir söylemedir. Bakın hepsini söylüyorum size. İnşadır, hattır, tecvittir, aruzdur, kafiyedir, lugattır. 10 tane saygım size. Bunların hepsinin mevzuu nedir? Lafızdır. Hepsinin mevzuu lafızdır. Her biri ayrı bir ilimdir. Her birinin mevzuu da lafızdır. Ama mesela nahilde... Nahiv ilminin mevzuu nedir? Lafız. Kelime diyor. Lafız. Daha genel söylüyorum. Lafızdır. Ama min haysul i'rabi vel bina. Haysiyet kayıtlarıyla birbirinden ayrılıyor. Ama siz tutar da derseniz ki bu 10 tane saymış olduğumuz ilmin her birinin bir mevzuu var. Lafız önemli değil. Ama her birine ait bir mevzudur o. Tutar derseniz ki bunlar arazi-i müşterek bunları camidir diyecek olursanız. Bunların arazi-i müştereki ne olabilir? Biraz sonra söyleyecek. Bunların arazi-i müştereki el-ihtirazu anil-hata'i fil-lafz. Bakın bunların arazi-i müştereki nedir? Arazi-i müşterekleri el-ihtirazu anil-hata'i fil-lafz diyecek. Eğer tutar da el-ihtirazu anil-hata'i fil-lafz bunların hepsini camidir. Dolayısıyla böyle bir mevzuları bu şekilde cem eden bir şey var ise orada ilim tektir derseniz biraz önce saymış olduğum 10 tane ilmin tek bir ilim olduğunu iddia etmiş olursunuz. Bu da batıldır. Onu söylüyor. Bakınız. Yıfdâ-ihi bu itibar, arabî-i müştereki itibar götürür. İlâ en yettehide cemî'ul ulûmil arabiyyetil bahisete an ahvalil elfâz. Lafızların hallerinden dediği zamanda o ilmin mevzu ne oluyor? Lafız. Haller dediği neydi? Avarız-ı zâhiyesiydi. Yani mevzu burada lafız bütün bu saymış olduğumuz 10 ilimde bunların hepsinin bir olmasını gerektiriyor. Hangi itibarla bir olmasını? Bir itibari iştiraki tilkel elfaz. Bu lafızların her birinin mevzuydu ya bunlar. 10 tane ilmin 10'unun da mevzu lafızlardır. İşte bu lafızlar iştirak ediyorlar. Yani iştirak ediyorlar ne demek istiyor? Alaviyye müşterekten bahis yapacak bize şimdi. Bunlar iştirak ediyor. Hangi hususta? Fî kevnil bahsi an ahvâliha. Bu lafızların hallerinden bahsetmenin olması hususunda. Ve nazari fîhâ. Aslı tefsirdir o. Yani o hallere, lafızların hallerine nazarın olması hususunda. Ne için olması? Arazi bir müşterek budur. Şimdi onu söylüyor. Ne için? Lil ihtirazi anil hatai fil lafzi. Lafızda hatadan ihtiraz için. İşte o lafızda hatadan ihtiraz noktasında bu 10 ilmin mevzu olan lafız onları cem ediyor mu? O arazi müşterek. Evet ediyor. Çünkü hepsinde, bakınız bu 10 ilminde hepsinde ne vardır? Lafızda hatadan kaçınma var. Dolayısıyla o araziyi müştereki tutar da ona itibar edecek olursak bu 10 tane ilmin mevzu olan lafzı camidir. Ve böyle bir cem'iyet olduğu zaman da bu ilmin mevzuları taassüt eder, bir ilmin mevzuları taassüt eder diyecek olursak orada ilmin mevzuları taassüt etmiyor. Her bir ilim toplanıyor, tek ilim oluyor. Bu daha büyük mahsus. Evet. Burayı noktaladı. Şimdi son bölüme giriyor. Ve madem ittihadil ilmi intihaddedel mevzu'u ala intifa'i zalike takdir. İkinci ve son bölümü dediğim gibi inşallah bu hafta bu konuları bitiriyoruz. Gerçi önümüzdeki hafta faidesi var ama onlar artık böyle değil. Bu konulardan çıktık. Artık gerçek konulara yani usul konularına bundan sonra gireceğiz inşallah. En madem ittihadil ilim İlmin tek olmaması. Hangi durumda? İntihat eden mevzu. Eğer mevzu birden fazla olursa, tabi hangi takdire göre? Alâ intifâ-i zâlike takdir. Bu takdirin de nefyedilmesine bina. Bu takdir dediğimiz neydi? İlmin mevzu, bir ilimdeki mesailin mahmullerinin izafeti mahsuseye raci olmamasına binaen mevzu'un eğer mevzu taassüf ederse ilim müttahip olmaz diyoruz biz. Yani bir ilimde mesailinin mahmulleri izafeti mahsusaya raci olmuyorsa o zaman orada mevzuların taassüfü olamaz biz diyoruz. Olamaz. Bu mümkün değil. Yani eğer var olur diyorsanız o zaman ilim tek olamaz. Tek bir ilimden bahis yapamazsınız. İşte tek bir ilim, yani madem ittihad-ı ilim, ilmin tek olamaması hangi durumda? Eğer mevzu taassüt ederse. Ama neye binaen? Tabii ki o ilimdeki mesailin mahmulleri bir izafeti mahsusaya raci değil ise. Orada mevzu taassüt ederse orada ilim tek değildir. Neden? Fesabitin bu da sabittir. Neden? Lianne taassüdehu çünkü mevzuun taassüdü birden fazla olması hine izin o ilmin mesailinin mahmulleri izafeti mahsusaya raci değil ise bu durumda mevzuun taassüdü nedir? Aynu ihtilafihi o mevzuun İhtilafının bizzat kendisidir. İhtilaftan maksadımız neydi? Tenasübü tam yoktur burada demektir. O ihtilaf ki, o tenasübü tamın olmaması ki el-mucibi gerektiriyor değil. İhtilafil mesaili, o ilmin mesailinin ihtilaf etmesini yani farklı farklı olmasına, aralarında uyum olmamasını. O ihtilaf ki gene mesailin ihtilafı ki el-mucibi ihtilafil ilmi. Eğer bir ilmin tahtında mesail var diyorsanız ve o mesail arasında bir tenasübü tam yok ise orada tek bir ilimden bahis yapamazsınız. İhtilafil ilim derken vahdetil ilim orada yoktur artık. Kesret vardır yani. Buradaki ihtilaftan maksat ne oldu o zaman? Kesret. birden çok ilmi gerektiriyor mesaildeki uyumsuzluk. Ayrıca وَلِأَنَّ تَعْدِدَ الْمَوْضُعِ وَتَنَوُّعَهُ bir ilmin mevduunun, tabii ki yukarıda yapmış olduğumuz takdiri her zaman zihinde tutarak söylüyorum. O mahmulatın izafeti maksuseye raci olmaması durumunda bir ilmin mevduunun birden fazla olması ve tenevvuahu, atf-ı tefsir, çeşit çeşit olması yucubu gerektirir. Tenevvu'al arazi zatiyyeti. Arazi zatiyyenin de tenevvuunu gerektirir. Yahu arazi zatiye nereden neş'et ediyor? Arazi zatiye mevzudan neş'et ediyor. Eğer siz derseniz ki bir ilmin mevzuu birden fazla şeydir, o zaman bu ilimde arazi zatiye olarak birden fazla arazi zatiye var demektir. Farklı ya. وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مَوْضُعِهِ yerinde sabit olmuştur ki, yani mantık ilminde sabit olmuştur ki اَنَّ مُجَرَّدَ تَنَوُّعِهَا sadece arazi zatiyenin birden fazla olması اِذَا لَمْ يَرْجِعْ اِلَى الْاَمْرِ الْوَاحِدِ o avarızı zatiye bir işe, yani zafeti maksusaya raci olmadığı zaman yekunu, bu tenevvuk avarızı zatiyenin birden fazla olması olur, ne olur? Sebeben, sebep olur. Neye sebep olur? Litaaddidil ilmi. Bırakın mevzuun birden fazla olmasını. Avarızı zatiyenin birden fazla olması, sadece o bile neyi gerektiriyor? İlmin birden fazla olmasını gerektiriyor. Ve in ittihadel mevzu, o ilmin mevzu tek bile olsa, eğer siz iki avarızı zatiyeden, farklı iki avarızı zatiyeden bahis yapıyorsanız, orada tek ilimden gene bahis yapamazsınız. O zaman fekeyfe izâ taaddede, taaddede. Mevzu bir de taaddet etmişse durum nedir? Yani bir ilimde avarızı zatiye en az iki ve daha fazla bir şey iken, hep mevzu tek olsa yine tek ilimden bahis yapamazsınız. Bir de düşünün ki bir ilimde avarızı zatiye birden fazla hem de mevzu da birden fazla. Orada ilmin vahdetinden hiç bahis yapılabilir mi? Mümkün değil. Hâzâ tahkîkü kelâmi sahibi tenkih. Tenkih sahibinin kelamının tahkikidir bu. Hem de nasıl bir tahkik? Çünkü tenkih sahibi bir şey dediği zaman Sabit'in Taftazani hemen o şeyi ele alır, ötesinden berisinden elektriğe tabi tutar. Molla Hüsrev diyor ki, ben sahibi tenkih sahibinin bu konuda yapmış olduğu yorumu aldım, daha değişik bir şekilde size sundum, tahkik ettim diyor ve size sundum. Hem de nasıl tahkik ettim? بِحَيْتِ يَنْدَفِعُ anhu, o tenkih sahibinden bertaraf edilecek şekilde tahkik ettim. Ne bertaraf ediliyor? İtirazat-ı telvih, telvihin itirazları bertaraf edilecek şekilde meseleyi tahkik ettim. Demek istiyor ki Allah-u Sev Rahimahullah, eğer tenkıs sahibinin ibaresini ben böyle bir tepkikten, tahkikten geçirmeseydim, yine Taftazani eleştiriye tutacaktı onu. O itirazları yapacaktı. Onu itiraz yapamayacak şekilde tenkıs sahibinin ibaresini aldım ve tahkik ettim, buraya aktardım. Buna artık Taftazani itiraz edemez demek istiyor. Biraz kendini medih ol. كَمَا لَا يَخْفَ عَلَى مُتَأَمِّلٍ مُنْصِفٍ İnsaflı düşünen kişiye gizli kalmadığı gibi ve bir تَجَنُّبِ عَنِ التَّعَسِّفِ مُتَّصِفٍ ya şunu kaçırdım, bunu kaçırdım, şunu yapamadım, bunu yapamadım. Buna ne derler? Buna taassuf derler. Bunu sürekli söyleyen kişiye de müteassif derler. Taassüften uzak olma ile vasıflanan kişiye bu gizli kalmaz. Yani her işi zamanında yapan kişiye bu gizli kalmaz. Bu yaptığım çalışmanın Taftazani'nin itirazatını bertaraf ettiğini anlar. Burada nokta koyalım ve dediğim gibi bu artık mantık felsefe konularından çıkmış olduk. Hiç yok demiyoruz ileride var ama en azından ağırlığını artık bundan sonra kaybetmiştir. Allah'ın izniyle asıl konulara gireceğiz bundan sonra inşallah. Peki. Biraz daha fıkıhtan okuyalım inşallah. Ve in kafa'l müşteri tevbe fevecede bihi ayben raca'a bil aybi ve in kafa'l müşteri tevbe konumuz hıyar-ı ayb konusu. Yani kusur muhayyerliği. Bir kişi bir malı satın aldı. Satın alırken satıcı kusurundan bahis yapmadı. Ve onu mutlak bir akitle satın aldı. Satın aldıktan sonra malda kusur olduğuna muttali oldu. Yani mal kusurlu. Ne yapar? Bu müşterinin iki hakkı var. Ya bu malı geri verir, vermiş olduğu paranın tamamını geri alır veyahut da kusuruyla beraber ben bu mala razıyım der, satıcıdan hiçbir şey alamaz. Yani o kusur sebebiyle malda bir değer noksanlığı vardır. Mesela kusur olmasa mal 100 lira yapıyor, o kusur sebebiyle mal ne yapıyor? 90 lira yapıyor. Böyle düşünelim meseleyi. Burada müşteri satın alırken satıcı kusurdan hiç bahis yapmamış, müşteri de malı satın almış. Ne satın alma esnasında ne de malı teslim alma esnasında müşteri bir kusuru da görmemiş. Yani kusura rızası yok. Daha sonradan mal elindeyken bu kusura ne olmuştur? Muttali olmuştur. O zaman diyoruz ki müşteri muhayyerdir. Yani dilerse bu malı geri verir, vermiş olduğu parayı geri alır. Ha yok geri vermek istemiyorsa o zaman mal kusuruyla beraber müşteride kalır ve vermiş olduğu paranın tamamı da satıcıda kalır. Yani o kusurun eksiltiği 10 YTL misalimize göre onu satıcıdan alır. Ya verir malı, paranın tamamını alır veyahut da mal bende kalsın diyorsa kusuruna ve verdiği paranın tamamına razı olarak malı kendisinde tutar. Ancak bunun bir istisnası vardı. Son derste okuduğumuz bölümde kısaca. O da neydi? Düşünün ki bir kumaşı satın aldınız sağlam diye. Serdisiniz. Getirdiniz tezgaha serdiniz. Ölçtünüz ve kesimi yaptınız. Kesimi yaptıktan sonra o malda defo olduğuna yani bir kusur olduğuna muttali oldunuz. Şimdi bu malı kesilmiş şekliyle, şimdi onu kesmekle bir de siz kusurlandırdınız. Kesilmiş şekliyle bu malı sizin satıcıya vermeniz, kumaşçıya vermeniz söz konusu değil. O zaman yine muhayyersiniz. O kusurdan dolayı yani defodan dolayı yine muhayyersiniz. Ama buradaki muhayyerlik malı geri verip parayı alma manasında değil. Hangi manada? Noksana rücu etme manasında. Yani o kumaş defosuz iken ne kadar ediyordu diyelim 100 YTL. Bu defoyla ne kadar ediyor? 80 YTL. Bu durumda siz kumaşı kestiğiniz için sizde kalır ve 80 YTL'nin üstü olan o 20 YTL zararı, noksanı satıcıdan alırsın. Ancak satıcı size derse ki ben o kesilmiş vaziyetiyle de kumaşa razıyım getir bana ver ve paranın tamamını al. O zaman kumaşı verip paranın tamamını alabilirsiniz. Bunun üzerine bize biraz sonra bir kaide getirecek. Şimdi bunun üzerinde konuşuyorum. Ve in kafan müşteri sevber. Eğer müşteri satın aldığı sağlam diye satın aldığı ama aslında defolu olan kumaşı kesse fevecede bihi ayben ve o kumaşı kestikten sonra o kumaştaki defoya kusura muttali olsa bir kusur bulsa raca bil aybi. Bakınız ne diyor? Ayba rucu eder. Ayba rucu mana kusura rucu eder. Ne demektir o? O kusur sebebiyle kumaşta ne kadar değer kaybı var ise o değer kaybını satıcıdan alır demektir bu. Niye? Limtina'ir raddi bil hakki. Çünkü bu kumaşı satıcıya geri vermesi ne oldu? İmkansız hale geldi. Ne sebebiyle? Kesmesi sebebiyle. Kesti kumaşı çünkü. Reddedemez onu. O zaman kusura müracaat eder. İlla hani kabul ederse dediğim meseledir bu. İlla en yakbelehu el ba'i'u. Eğer satıcı o kumaşı kesilmiş haliyle kabul ederse o zaman kumaşı kesilmiş şekliyle kumaşçıya verir ve vermiş olduğu paranın tamamını kumaşçıdan geri alır. İlla en yakbelehu el ba'i'u kezalike kesilmiş haliyle demektir. O kesilmiş haliyle satıcı onu kabul ederse mesele yoktur. Kemamar. Nitekim bu bir önceki derste de geçmişti. Şöyle bunu burada şey, tekrar getirdi.
Şöyle bir şey diyebilirim sadece. Buyur. Kesmedin ayıbını görseydin, o kesimizde gördün onu, ben kabul etmem diyebilir mi sadece?
Satıcı mı?
Kesmeden ayıbını görse alırdım onu ama sen kestin onu. Kestikten sonra ben bunu kabul etmiyorum diyebilirim.
Tabii diyebilirim. Ama kestikten sonra satıcı bunu der, kabul etmeyebilir. Zaten illa yakbele demek kabul ederse, etmezse etmeyebilir. Ama bu sefer müşteri o ayıp kusurdan dolayı maldaki değer kaybını satıcıdan alır.
Mecburdur vermeye.
Mecburdur vermeye. Ve in hâfahû, eğer müşteri kesmekle kalmadı, hem de dikti o. Hem de dikti bu sefer. El sabakahu veya kumaşı aldı, kumaşı boyadı. Beyi sıbkı imkanı. Hangi boyayla olursa olsun kumaşı boyadı. Evlette sevika bir şemmin. Sevik kavrulmuş un demektir. Veya o kavrulmuş unu, kavrulmuş buğday unudur. O kavrulmuş buğday ununu yağ ile beraber ne yaptı? Kavurdu. Karıştırdı, kavurdu yani. Bir daha. Sümmet talâle aydın. Ondan sonra bir kusur olduğuna muttali oldu. Yani buradaki mesele şu. Siz diyelim ki kumaşı aldınız sağlam diye, kestiniz, bir cübbe yapacaksınız, cübbeyi de diktiniz. Diktikten sonra kumaştaki o defoya, o kusura muttali oldunuz. Ve ikinci misal tabii. Raca bi noksanihi. Bu durumda da müşteri o kusurun, yani satıcının yanında olan kusurun noksanına, ne demek noksana rücu eder? O kusur sebebiyle değerde eksilen miktara rücu eder, yani satıcıdan onu alır. Niye? Limtina'i raddi bir ziyadeti. Burada ziyade var. Nedir o? Bir de dikme var. O ziyadedir. Nedir o? Kumaşı boyama var. O boyama ziyadedir. O ziyade sebebiyle müşterinin bu malı satıcıya vermesi imkansızdır. Soru. Bir önceki meselede de aynı şey vardı. Ama satıcı kabul ederse alabilirdi onu diyorduk. Burada da alabilir mi? Hayır, burada alamaz. Satıcı kabul etse de malı alamaz. Neden? Ziyade var burada. Satıcı kabul etse malı alsa neyi verecek? Malı alacak, müşteriden daha önce almış olduğu para miktarını verecek. Ziyadenin karşılığı nerede? Yok. Ziyade kimin olacak? Satıcının iade durumunda. O zaman satıcı ziyadeyi karşılıksız aldığı için faiz olur. Bu caiz değildir. Limtina'ir raddi bi ziyadeti. Ziyade sebebiyle red, bu malı satıcıya müşterinin geri vermesi imkansızdır. Ve leyte lil ba'i'i en ye'hudehu. İşte o konu. Satıcının artık o cübbe haline geldikten sonra veya kumaş boyalı halde olduktan sonra satıcı için o satmış olduğu malı geri alması yoktur. Niye? لَنَّهُ çünkü لَا وَجْهَلِ الْفَسْخِ بِدُونِهَا. Ziyadesiz bu akdi fesh etmenin vecihi yoktur. Niye? Ziyadesiz fesh edelim onu. لِنَّهَا لَا تَمْفَكُ عَنْهُ. Çünkü bu ziyade o maldan ayrılmıyor. Boyadı dedik, boya maldan ayrılmaz. Kumaşı dikti dedik, dikiş maldan ayrılmaz. Dolayısıyla ziyade dediğimiz o dikiş, ziyade dediğimiz o boyanın kumaştan ayrılması söz konusu olmadığından satıcının ver bana o, madem cübbe yaptın öyle ver bana veya kumaşı boyadın o şekliyle ver bana al paramı diyemez. Ya yapılacak tek şey vardır burada, o da müşteriyi o satıcının yanındaki o depo dediğimiz kusurdan dolayı malın değerinde olan o eksilmeyi müşteriye ödemek zorundadır satıcı. وَلَا مَعَهَا o ziyadeyle beraber de akit feshedilemez. Neden? لِخُسُولِ riba, faiz meydana gelir. Niye? لِأَنَّهَا çünkü o ziyade ziyadetün bir ziyadedir ki bila mukabil. Karşılığı olmayan bir ziyadedir bu. Nasıl? Biraz önce söyledim. Kumaşı aldı, boyadı onu. Ondan sonra geri vermesi mümkün değil. Ziyade var diyoruz. Ya ziyadesiyle beraber geri verse, verebilir diyecek olursak ne olur? Satıcı yine müşterinin kendisine vermiş olduğu para miktarını verecektir. O kadar parayı iade edecektir ona. Peki kumaştaki ziyadenin karşılığı nerede? O ziyadenin karşılığı yok. İşte karşılıksız bir malı elde etmenin adı zaten faiz. Faiz olur.
Evet, o ziyadenin parası verse faiz.
Onu da veremez. O yeni bir akit olur hocam. Ziyadenin parasını da veremez.
Veremez.
Hayır. O bitti. Onu yeniden satın alabilir ondan ancak. Yoksa bu akit bitti. Sümmel aslu. Şimdi burada bir kaide veriyor. Bir kural veriyor. Ben buradaki kuralı okumadan başka bir kitaptan size bir nakil yapayım. Ama isterseniz önce buradaki kural çok kısa olduğu için onu okuyayım. Kuralın anlaşılması için başka geniş bir kitaptan bir nakil yapayım size. Evvela buradaki kuralı okuyalım. Enne kulle mevdu'in. Her bir yer ki lil bayi'i, satıcı için var, caiz. Ne akduhu, sattığı malı alması. Ne oldu o halde o sattığı mal? Ma'iben, kusurlanmış olduğu halde. Şimdi buradaki ma'ibenden maksat nedir? Müşteri yanında kusurlanmış. Ha. Zaten kendi sattığı mal ne? Kusurlu. Ondan dolayı onu geri alma, geri alabilir. Çünkü müşteri de muhayyerdir demiş. Verir, o da geri alır onu. Ama ondan sonra o kusur, yani satıcının yanındaki kusurun ötesinde bir de müşterinin yanında bunda ne meydana geldi diyoruz? Kusur meydana geldi. Mesela ne gibi? Kesti onu demiştik. Kesmekte bir kusurdur. Müşterinin yanında gelen kusurla beraber eğer müşteri o malı gerisin geri kabul etmesi durumunda alabiliyorsa böyle bir yerde la yerci'u, müşteri müracaat edemez. Ne zaman? Bi ihracihi an milkihi. O mebi'i mülkünden çıkarmasıyla bu müşteri satıcının yanındaki kusurdan dolayı malın değerinde o noksanlık vardı ya, o noksanlığa artık müracaat edemez. Tasvir edeyim meseleyi isterseniz. Kumaşı ben bir işine sattım. Ben de sağlam biliyorum bunu. Meğerse kusurluymuş. Sağlam diye sattım. Müşteri de sağlam diye aldı. Kendine cübbe yapacaktı, kesti onu. Kestikten sonra, daha dikmeden ha. Kestikten sonra baktı ki bunda kusur var. Bunda kusur var. Geldi bana söyledi, dedi ki sizin bana satmış olduğunuz kumaşta defo varmış. Ben de bunu kesmiş bulundum, ondan sonra gördüm bunu. Ben ona diyebilir miyim ki sen o kumaşı o haliyle bana ver. Ne kadar para vermiştin? Şu kadar. Al paranı. Diyebilir miyim? Diyebilirim. İşte böyle olan bir yerde. Yani satıcının, müşterinin vücuda getirmiş olduğu kusurla beraber o malı kabul etmesinin caiz olduğu mahalde, durum bu iken, siz malı kestikten sonra, kumaşı kestikten sonra kusuruna muttali oldunuz, bana müracaat etmediniz de kesilmiş şekliyle onu tuttunuz bir başkasına sattınız. Bir başkasına sattınız ve parayı aldınız. Ondan sonra siz bana o kusurdan dolayı, o meydana gelen, yani bendeki kusurdan dolayı değerdeki kayba müracaat edemezsiniz. Kuralın birinci şıkkı bu. Şimdi ikinci şıkkını söylüyorum. Ve illa ve illem yekul lil bayi'i akduhu ma'iben. Satıcının kusurlu olarak onu almasının mümkün olmadığı bir yerde. Buradaki kusur ziyadedir. Ha, hangi ziyade? Hani kumaşı boyuyordu ya. Kumaşı boyadıktan sonra satıcı istese de onu alamıyordu. Aynı misali verelim. Ben size kumaşı sağlam diye sattım. Daha sonra siz onu boyadınız ve baktınız ki kumaşta defo var. Ne yapabilirsiniz? Eğer kumaş elinizde duruyorsa bana noksana müracaat edersiniz. O kadar. Ne yaparsınız? Noksana müracaat edersiniz. Ancak ben size şunu söyleyemem. Sen ver bana o kumaşı boyalı olduğu halde ne kadar para vermiştin bana şu kadar al paranı diyebilir miyim? Diyemem. İşte böyle diyemediğim yerde tutar da sen o boyalı malı bir başkasına satacak olursan noksana rücu edersin. Bir öncekinde edemiyordu, şimdi ediyor. Onun için diyor ki ve illa, yani ve illem yekun lil bayi'i akzul mebi'i ma'iben, müşteri tarafındaki kusur o. O şekilde bayi'in alma hakkı yok ise raca'a, o zaman bu müşteri ne yapar? Malı satmış, hibe etmiş, elinden çıkarmış bile olsa o noksana rücu eder. Bu dediğim çok kısa ihtiyardan almış bu kaideyi. Ben size biraz daha geniş şeklini de okuyayım. Karmaşık bir konudur çünkü bu. İnne kulle mevdu'in yekunul mebi'u kaimen ala milkil müşteri. Bir yer ki o yerde satılan kusurlu mal müşterinin mülkünde. Falihir raddu. Bir rıza'il bayi'i. Bayi'in rızasıyla onu ne yapabilirdi? Reddedebilir. Feyza ahracahu an milkihi. Eğer onu mülkünden çıkarırsa la yarci'u bin nuksan. O zaman noksana rücu edemez. Ve fi kulli mevdi'in. Her yer ki yekunul mebi'u kaimen. Mebi' duruyor. Ve la yumkinuhu, müşteriye de mümkün değil. Erret ret, boyamış onu çünkü geri veremiyor onu. O zaman ve in radiye bihi el bayi'u, satıcı razı olsa bile yine de geri veremiyorsa, feyza ahracehu an milkihi, işte müşteri bu malı mülkünden satma, hibe etme ve benzeri bir şekilde çıkaracak olursa, yercihu bin nuksan, noksana müracaat eder. Neden? Limtina'i raddi biz ziyade. Meseleyi oraya bağladı. Ziyade sebebiyle zaten onu satıcıya red söz konusu değildi. Ha onun mülkünde duruyor, ha mülkünden çıkarmış bir başkasına satmış, bu her halükarda o noksanlığın, o kusurdan dolayı değerdeki noksanlığı zaten satıcıdan alacak. Kaide buydu. Peki. Yani fıkhın da usulden pek aşağı kalır yanı yok. Soru almıyorum. Allah razı olsun. Hocamlara istisnadır ama soru almıyorum. Soru almıyorum derken soru almayı sevmiyorum manasında bunu söylemiyorum. Ama bu kalabalıkta soru alacak olursak bu dersten bir satır dahi okuyamayız o manada. Yoksa bende okuyan arkadaşlar bilir. İstediklerini sorabilirler bana rahat bir şekilde. Ve men iştara, bir kimse satın alsa, kimi abden bir köleyi satın alsa, fa'atakahu meccanen, sonra o köleyi meccanen, yani hiçbir para olmadan, bir karşılık almadan azat etsin. Evyahut da mâte indehu, veyahut da bu köle müşterinin yanında ölse, sümmet tala'a ala aybi, ondan sonra bu müşteri o köledeki bir kusura mutfali olsa, satıcının yanında bir kusur varmış. Müşteri ne satıcı ona kusurdan bahis yaptı, ne de müşteri ne akit esnasında ne köleyi teslim alırken o kusura mutfali olamadı. Köleyi meccanen azat ettikten sonra mutfali oldu. Veya köle bunun yanında öldükten sonra o kusura mutfali olursa raca'a bi nuksanihi, o noksana ne yapar? Müşteri rucu eder. Emmel mev, ölüm meşelesinde, yani köle kendisi yanında öldükten sonra kusuruna mutfali olduktan sonra gidip de o kusur sebebiyle noksanlaşan değeri satıcıdan alması niye? Onu söylüyor. Emmel mev, ölüm durumunda noksana müracaat şundan dolayıdır. فَلَاَمَّ الْمِلْكَ, çünkü milk, يَنْتَهِ بِهِ, kölenin ölmesiyle sona erer. وَالْاِمْتِنَاءُ مِنْهُ, وَالْاِمْتِنَاءُ imtina, yani reddin imkansız olması, bihi ölüm sebebiyle nedir? حُكْمِيُّنْ, ölüme ait bir hükümdür. Ölüme ait bir hükümdür bu. Peki, dolayısıyla la bi fi'lihi, müşterinin fiili ne değil? Yani köleyi satın aldı, sağlam diye kusurluymuş, haberi yok müşterinin. Köle de yanında öldü. Kölenin ölümü bu kişinin fiiliyle mi oldu? Yok, hayır, eceli geldi öldü. Öldürmedi onu yani. Öldürse zaten rücu edemez diyeceğim. Öldü. O zaman burada diyoruz ki biz milk, yani bu kölenin sahibi olan müşterinin o köledeki milk, malik oluşu onun ölümüyle ne oldu? Sona erdi. Ve bu milkin sona erişinde müşterinin de nesi yoktur? Bir fiili yoktur. Kendi kendine ölmüştür. Ölüme ait bir hüküm olarak milk sona ermiştir. Bunu niye söylüyor? Böyle olduğundan dolayı netice olarak diyecek ki kusura ölümünden sonra noksana müracaat eder. Bakınız size Fethül Kadir'den bir ibare nakledeyim. Burada bir incelik var. لِيَنَّ الْاَدَمِيَّ مَا خُلِقَ فِي الْاَصْلِ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ, İnsanoğlu milke mahal olarak aslında yaratılmadı. Yani bir, her insan hür olarak dünyaya gelir. Köle olarak yaratılmadı. وَاِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْهُ مُوَقَّةً, İnsanda milk, yani birinin onda malik olması muvakkattır. Belli bir vakitle vakitlidir. Hangi vakit o? Azap vaktine kadar. İlel yetak zel mevd bir de. Yani ya Efendisi onu azat eder, dolayısıyla ondaki milk ortadan kalkar veya ölür, ölünce de milk ondan kalkar. Artık o kimsenin milki değildir, bitmiştir yani. İlâ vaktin vel muvakkatu, o muvakkat olan, vakitlendirilmiş olan, ki o milk neydi kölede? Vakitlendirilmişti. İlâ vaktin yentehi bintihaihi, bir vakte kadardır ki o vaktin sona ermesiyle ne olur? O mülkiyet de sona erer. O zaman fekânel i'tâku inhâen. Efendinin onu meccanen azat etmesi ne demek oldu? O mülke son verme demek oldu. Fekâra inhâuhu. O mülkin, mülke son verme ne gibi oldu? Kemmevti. Öldüğü zamanda da onunla kayıtlı değil mi? Öldüğü zamanda da mülkiyet son bulmuyor muydu? İşte öldüğü zamanda, bakınız, evvela şunu söyleyeyim. İttifak olan bir mesele var. Bir kişi bir köleyi satın alır. Satın aldığında kusuruna muttali olmaz. Yanındayken ölür. Ölür de kusuruna muttali olursa ittifakla o müşteri neye rücu eder? Noksana rücu eder. Neden? Çünkü ölümüyle mülkiyet bitmiştir. Bitsin ne olur ki? Ne olur kitini biraz sonra zaten ibare eşşey'u bintihâ'i'i bih'ihi yetekarraru kaidesiyle bize ibare edecek. Demek ki burada anlatmak istediğim, bu ibareden nakille anlatmak istediğim neydi size? Meccanen azat etme ile kölenin müşterinin yanında ölmesi aynı şeydir. Onu anlatmak istedim. Parayla azat ederse durum farklı olacak nitekim. Evet. La bi'tihi ve men i'taku, azat etmeye gelince aslında fel kıyası fihi en la yarci'a. Kıyas nedir burada? Normalde müşterinin madem ki azat etmiştir artık kendi mülküyle hiçbir alakası yoktur bunun. Hani biraz önce diyorduk ya, verme meselesi, satma elden çıkarma meselesi. Azat etmesiyle birlikte kendi mülkünden çıkmıştır. Ondan sonra kusura muttali olmanın nerede teşhiri olmamalı? Noksana vücuda teşhiri olmamalı. Kıyas bunu gerektiriyor. Neden? لَنَّ الْاِمْتِنَاءَ بِفِعْلِهِ. Çünkü azat kişinin kendi fiilidir, ölüm gibi değil. Ölüm kendi fiili değildi. Hukmen lilmev idi orada diyoruz, geriye dönememesi, rücu edememesi veya malı geri verememesi. Ama azat etme durumunda kendi fiiliyle oluyor bu. Dolayısıyla kıyas neyi gerektirir? Artık noksana müşterinin rücu etmemesini gerektirir. Biraz önce Fethül Kadir'den okuduğum ibare, azat etme ile mevtin aynı olduğunu ifade ediyor. Oldu mu? Milke son vermeydi ikisi de. Dolayısıyla istihsan, yani kıyası hafi, burada bizi nereye götürüyor? Bu mesele de, irtak meselesi de, ölüm meselesi gibidir. Dolayısıyla noksana rücu eder diyor azat ettikten sonra meccane. Fetarekel katli. Dolayısıyla لِيَنَّ الْاِمْتِنَاءَ بِفِعْلِهِ فَسَارَكَ الْقَتْلِ. Katil gibi oldu kıyasa göre ha. Bir insan bir köleyi satın alsa, aybına kusuruna muttali olmasa, sonra bu insan o köleyi öldürse, öldürdükten sonra kusuruna muttali olsa rücu edemez. Çünkü kendi fiiliyle o köleyi geri verme imkansız hale gelmiştir de ondan. Tıpkı onun gibidir, bu da azap etme de onun gibidir diyor. Ancak وَفِلْ اِسْتِحْسَانِ يَرْجِعُ. İstihsanda rücu eder. Niye? Biraz önce Fethül Kadir'den okuduğum ibare o işte. İstihsanın vekiliydi o. Neden? لَنَّ الْعِبْقَ. Bak söylüyor onu burada da. Çünkü azat nedir? اِنْتِحَاءُ الْمِلْكِ. Milkin nihayete ermesi. Aslında o intiha kelimesini şerhlere bakarsanız itmam diye tamam tefsir ediyorlar. İtmam. Milki tamamlama demek. Çünkü siz onu azat ettiğiniz zaman da hürriyetine kavuştu. Onun üzerinde olan milki geliyordu, geliyordu, siz tamam ettiniz onu. Bitirdiniz onu. Fekâne kel mevti. Çok kısa söyledi onu ama işte Fethül Kadir biraz daha açmıştı onu. Ölüm gibi oldu bu da. Ve hâzâ bu. Hâzâ cevâdur rucû'i bi nuksânil aybi indel intihâ. Milkin sona ermesiyle o kusur noksanına rücu etmenin caiz oluşu. Niyedir? لَنَّ شَيْءَ. Çünkü bir şey ki burada milktir. يَتَقَرَّرُ. Sabitleşir. Ne ile? بِنْتِحَائِهِ. Çünkü o nihayete ermesiyle ne olur? Sabitleşir. Milk nihayete erdi ölümle, dolayısıyla veya meccanen azat etmeyle Dolayısıyla mülk sabitleşti. Ne demek bu? فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمِلْكَ بَاقِنْ Yahut bu mülk aslında devam edecek. Gidiyordu aslında. Bu adam onu azabıyla beraber kölenin ölmesiyle ne oldu? Sabitlenmiş oldu. Sabitlenen şey sabitlendi. Mülk nihayete erince ne oldu? Sabitlendi. Sabitlendiğinin semeresi nedir? Onun semeresi sanki mülk durmaktadır ama res imkansızdır. Ölüm durumundan bahsediyoruz. Öbürünü ona kıyas etmiştik zaten. Sanki mülk hala duruyor. Çünkü artık mülk diye bir şey kalmadı ölümle veya meccanen azabıyla ama sanki o durmaktadır ve bu kişi de o malı yani köleyi resmi de imkansızdır. Öyleyse ne yapar? Eğer mülk durmakta ise noksana ucu etmesini gerektirir bu. Noksana ucu eder diyor. Hidayet. وَقَيَّدْنَا الْعِبْقَى بِكَوْنِهِ değil mi sizde? وَقَيَّدْنَا الْعِبْقَى بِكَوْنِهِ olmalı. Orada bir hiye eksik o zaman. Meccanen. Azadın meccanen olmasıyla kayıtladık. Neden? لِيَنَّهُ لَوْ اَعْتَقَهُ Şayet köleyi azat ederse ala malin mal karşılığında lem yarci' bi şeyin hiçbir şeye rücu edemez. Neden? Onu da gene binayeden okuyayım size. Lem yarci' bi şey. Neden? Li'ennel müşteriye. Çünkü müşteri habese bedelel medii. Şimdi satın aldığı kusurlu köleyi kusuruna muttali olamamıştı. Sattı onu. Bir işte ondan satın aldı. Daha sonra bu birinci müşteri neye muttali oldu? Kusura muttali olur. Değil mi? Hiçbir şeye rücu edemez. Niye? Çünkü liyennel müşteri, bu müşteri var ya, ilk müşteri, habese bedelenme diye. O köleyi satınca karşılığında ne aldı? Bedel aldı, para aldı. Ve o para kendi elinde duruyor. Elinde tutuyor parayı. Ve ezale milkehu anhu. Ve o köleden satma sebebiyle mülkünü de ne oldu? Gidermiş oldu. Artık ona malik değil. Bir ivaz, bir karşılıkla yani para aldı. Ve habesel bedele, o parayı da elinde hapsetti, ve hapsül bedeli, neticeye geliyoruz şimdi, o paranın elde tutulması, ke hapsil mubdeli, kölenin elde tutulması gibidir. Siz bir malı, ta dersin başına döndünüz, ilk derse döndünüz. Hıyarla ait neydi? Bir kişi bir malı sağlam diye satın alsa, satın aldıktan sonra kusuruna muttali olsa, o malı elinde tutup, sadece kusurundan dolayı malın değerindeki düşen o rakamı, miktarı satıcıdan isteyebilir miydi? Hayır. Burada da aynı durumda. Nasıl? Bedel, mübdel gibidir. Bu köleyi satınca karşılığında para aldı. Meccanen değil bu. Para aldı karşılığında. Almış olduğu o para sanki o malı elinde tutması gibidir. O para hem elinde olacak, yani medih, onun yerine kaim, hem elinde olacak. Hem de kusura rücu edecek. Bu yoktu işte. Oldu mu? Fesara kelmedi'i o köleyi satıp ondan dolayı almış olduğu o para medi' gibi oldu. Yani satın aldığı kusurlu mal gibi oldu. Ve fil medi'i medi'de ise la yarci'u noksana müracaat edemiyordu. Fekeda hahuna burada da noksana müracaat edemez. Yani sattıktan sonra almış olduğu o parayı, o satmış olduğu kölenin yerine sayarsak, hani köle elimde dursun, hem de noksana rücu edeyim diyebiliyor muydu, diyemiyordu. Burada da diyemez. Peki burada kalalım.